Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Takiyye olarak adlandırılan ve kaynağı Kur'an'ımız olan bir uygulamayı konuşacağız inşallah. Takiyye Allah'ın kitabından iktibas edilmiş, şeriatımızın Müslümanlar üzerinde yönlendirdiği eylemlerden birisidir. Bu eylem Müslümanlar arasındaki bir kesim tarafından, ki bu kesim Şia dediğimiz, Şiiler diye adlandırdığımız kesimdir. Bu kesim arasında bulunması gereken noktanın çok ötesine taşınarak tarih boyunca uygulanmıştır. Ortaya Kur'an'ımızın gösterdiği bir takiyyenin ötesinde bir grup Müslümanın şekillendirdiği takiyye çıkmıştır. Diyebiliriz ki takiyye var, takiyye var. Biz Kur'an'ımızın emrettiği takiyyenin ne olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Bir grup Müslüman Şii nezdinde uygulanan takiyyenin de ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu iki bilgimiz bizi gerçeğe götürecek. Allah'ın kitabında var olan Âl-i İmrân suresinden bir ayetten alıntı olan takiyyeyi Müslüman olarak nerede, nasıl uygulayabiliriz de öğreneceğiz. Maalesef keşke olmasa diyeceğimiz Şii Müslümanlar arasında uygulanan takiyyenin de ne olduğunu, sonuçlarının neye mal olduğunu ve yanlışın nereden kaynaklandığını da konuşmamız gerekiyor. Böyle bir konu, yani takiyye konusu nedirden önce Müslüman bir kesimi, yüz binlerce, milyonlarca Müslümanı böyle bir hataya sevk eden, şeytanın böyle bir planının esiri yapanın ne olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Önce takiyye kelimesini çok kısaca izah edelim. Takiyye, Müslümanın içindeki itikadını başka türlü göstermesi demektir. Müslüman beyaz diye inandığı şeyi kırmızı der. Kırmızı inandığını beyaz derse buna takiyye denir. Özet olarak Kur'an-ı Kerim kafirlere karşı bir Müslüman ölümcül bir tehlikeye girdiğinde içindeki imanını gizleyebilir diye ruhsat vermiştir. Çok basit örneği Ammar İbni Yasir'de biliriz. Meşhur müşriklerin onu öldüresiye dövdüklerinde, tamam ben Muhammed'e inanmıyorum artık gibi bir cümle ağzından çıkmıştır. Bu takiyyedir. Kur'an-ı Kerim bu takiyye ruhsatını Müslümanın kafire karşı canını koruma ruhsatı olarak vermiştir. Şii Müslümanlar ise, daha sonra göreceğiz bunu, takiyyeyi ehli sünnete karşı, yani Şii olmayanlara karşı kendini deşifre etmeme hilesi olarak kullanmışlardır. Böylece kafirlere karşı Müslümanın canını koruması için Allah'ın verdiği bir ruhsat, Müslümanların bir grubunun öbür grubuna karşı politika geliştirmesi için kullanılmıştır. Sırf takiye nedeniyle 1200 seneden beri, belki daha da büyük bir rakamla ifade, 1300 seneye de kaydırılabilir, Şiilikle Sünnilik arasındaki uçurum hiçbir şekilde yaklaşmamıştır. Çünkü Şiilik takiyeyi imanın şartlarından biri olarak görmüştür. Kur'an'ın "İlla en tettekû minhum tukâh" "Kafirlere karşı bir takiye yapabilirsiniz" sözü, yani Müslümanlığınız canlı kalması için kafirlere kimliğinizi açıklamayın yeri geldiğinde diye verdiği ruhsat, ki farkı göreceğiz, azimet ve ruhsat diye bir kavrama gireceğiz. Böyle bir ruhsatı, kafire karşı kullanılacak ruhsatı, Müslümanın işte Şii olmayan bütün gruplarına karşı kullanma yönünde imanın gereği haline getirmişlerdir. Kur'an'ın kafir gördüğü güruhun yerine Şii olmayan Müslümanı oturttular. Böylece şeytan Sünni Müslümanlara "bunun ağzından çıkanla kalbindeki aynı değildir" diye sürekli telkinatta bulundu. Onlara da ha Hristiyan ha Sünni, Hristiyana korunduğun gibi Sünni'ye karşı da korunman lazım diye sürekli kışkırttı. Neticede hiçbir zaman Sünni Müslümanla Şii Müslüman arasında bir yakınlaşma, birleşme, beraber hac yapma, beraber oruç tutma gibi bir fırsat çıkmadı. Elbette tek neden, yani Şia ile Sünni Müslümanlar arasındaki bu gitgide büyüyen mesafe farkının tek nedeni takiye değil, ama takiyeyi Şia'nın imanın şartlarından biri olarak görmesi, biraz konumuz ilerleyince göreceğiz ki facia, tam anlamıyla facia. Belki şeytanın ümmeti Muhammed'in içerisinde Kur'an'dan bir ayeti esas alarak kurduğu en büyük patlamalı bomba bu bombadır. Evet, şeytan bin bir hile, bin bir tuzak kurdu Müslümanlar arasında, ama Kur'an'dan bir ayeti kullanarak bunu en iyi becerdiği şey takiyye konusudur. Takiyye konusunu Endülüs'te görmemiz mümkündür. Tarihi örneklerden inceleme yapacağız. Takiyye konusunu Osmanlı topraklarında görmemiz mümkündür. Abbasiler kurulurken, Emeviler yıkılırken, sonra Selçuklular üzerinden Abbasiler çökertilirken, sonra Selçuklular çökertilirken, takiyye bir iç sorun, iç dinamit, içeriden çökertme projesi olarak defalarca tarih sahnesine çıkmış bir sorun olarak duruyor. Bugün Müslümanlar olarak biz bir Sünni, Şii yakınlaşması veya cedelleşmesi konusuna girmeden, Kur'an'ın ruhsatlarından bir ruhsat olan takiyye konusunu Şia'nın nasıl kullandığını ele almak zorundayız. Böylece Şia'nın yıllarca İsrail Yahudi düşmanlığına rağmen hakim olduğu yerlerde ehli sünnet ayağını yıkamasın diye lavaboları insan boyu kadar nasıl kaldırdığının sırrını çözeceğiz. Kuru kuruya bir Müslümanlar birleşsin propagandasıyla olup bitmiyor her şey. Onlar ayağı mest ediyorlar. Ayak yıkama düşmanlığı bile niye yapıyorsun madem bir yakınlık, bir Müslüman kardeşliği var sorusunun cevabını bulacağız. Ama meselemiz Şia ile Ehl-i Sünnet arasındaki derin mesafeyi biraz daha derinleştirmek değil, gerçeği görmektir. Haklı, haksız diye bir tartışmamız da yok. Ehl-i Sünnet'in yolundan başka yol kabul etmiyoruz. Dolayısıyla haklı, haksız muhakemesi de batıl bu konuda. Ama şeytanın yeri geldiğinde müminlerin ayet bilmezliğinden, Allah'ın kitabını ashabın anladığı gibi anlayamamanın sonucu olarak nasıl bir ayet üzerinden illa en tettekû minhum tukâh ayetinden nasıl ifsad ettiğini ve asırlarca kapanamamış, bir daha da kapanamayacak, kıyametten Mehdi Aleyhisselam'dan önce hiçbir şekilde kapanamayacak bir yarayı nasıl vurup derinleştirdiğini göreceğiz. Böyle bir konuya girince 7 önemli konunun önceden anlaşılması gerekiyor. Aksi takdirde havanda su dövmek diye bir deyim var. Havanda su döveriz burada biz. Yani takiyenin Kur'an mefhumu olarak kullanılması, tarih boyunca ve mevcut şimdiki Şii politikaları üzerindeki kullanımını anlayabilmek için 7 önemli konunun anlaşılması lazım. Birincisi, Ehl-i Sünnet ve Şia nelere delalet ediyor? Bunu konuşmamız lazım. Birinci konu budur. İkincisi, velâ ve berâ konusu var. Yani dost ve düşman. Bu başlığı konuşmamız lazım. Bunların her biri üzerinde başlıklar açacağız. Tekrar ediyorum. Takiyye konusunu, yani montaj insanlık, ucuz dindarlık diye sonunda özetleyip bitireceğimiz bir takiyyedir bu. Takiyye, Müslümana karşı yapıldığında bu ucuz dindarlıktır, montaj insanlıktır. Camide namaz kıldığın, aynı kıbleye döndüğün insana bile gerçek kimliğini göstermiyorsun. 3 düşünüyorsun, 7 diyorsun. 7 düşünüyorsun, 5 diyorsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam derken bile karşındaki meleği muhatap aldım. Sana ben selamı layık görmüyorum, benden değilsin diyen bir kimliğin var. Bunun için buna montaj insanlık. Bu ne insanlıktır, ne dindarlıktır. Dolayısıyla montaj insanlık, ucuz dindarlık bu. Bedava dindarlık. Bu noktaya gelmek için bir, Ehl-i Sünnet nedir, nasıl doğdu? Şiilik nedir, nasıl doğdu? Mevcudu nasıl devam ediyor? Buna bir başlık açacağız. 2, bu bir dostluk, düşmanlık politikası oluşturmuştur. O zaman dostluğun ve düşmanlığın Müslümanca nasıl anlaşılması gerekir? Kim dost, kim düşman? Velâ ve berâ akidesi buna diyoruz biz. Maalesef bizim akide kitaplarımızda el-velâ vel-berâ diye bir başlık açılmıyor. Halbuki Kur'an'ın konumuz gelince göreceğiz, dostunuz, düşmanınız dediği kaç tane ayeti var. Namazı emreden ayet gibi, meleklere iman etmeyi emreden ayetler gibi, la tettehidu aduvi ve aduvvekum evliya, şunu dost edinmeyin, bunu dost edinmeyin, sizden şunlar dosttur, şunlar düşmandır diyen ayetler var. Bu bir türlü gündem olmuyor. Gündem olmayınca devlet kime iyi vatandaş diyorsa, iyi ülke diyorsa ona iyi diyoruz. Kimle savaşıyorsa devlet, o kötü oluyor bu sefer. Halbuki dostumuzu da düşmanımızı da Allah'ın belirlemesi gerekiyor. Çünkü innemâ veliyyukumullahu ve rasûluhu vellezîne âmenû. Sizin dostlarınız Allah'tır, peygamberidir ve iman edenlerdir diyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki bir dost listesi olması lazım Müslümanın. İkinci konu olarak da velâ ve berâ'yı oturtmamız lazım. Üçüncü olarak da biz dinimizin temel ilkelerinin, emir ve yasaklarının ve mubahlarının nasıl belirlenebileceğine dair, kim bunları belirlediğine dair kuralları da öğrenmemiz lazım. Üçüncü konu olarak. Çünkü takiyye Allah'ın ruhsatlarından bir ruhsattır. Şia ise bu takiyyeyi Allah'ın emirlerinden bir emir, namaz gibi dinin rükünlerinden bir rükün haline getirmiştir. Şia'nın bunu yaparken hakkı var mıydı yok muydu bunu tespit etmemiz lazım. Üçüncü kolu olarak. Dördüncü olarak da yeryüzünün imtihan için kullanıldığını, Allah'ın imtihan için dünyada müminleri yarattığını, yeri geldiğinde mümin olmayanlarla, yeri geldiğinde de müminler kendi aralarında imtihan olabileceklerini, bu imtihanın boyutunu konuşmamız gerekiyor. Beşinci olarak da bu imtihanın bir çeşidi olarak da belki zikredebiliriz. Yeryüzünde hak ve batıl savaşının muhakkak var olacağını, bu hak ve batıl savaşının yer yer siyah beyaz arasındaki bir savaş gibi seyredileceği kadar renksiz savaşların da olabileceğini Müslümanların bilmesi gerektiğini konuşacağız. Bir beşinci konu olarak. Yani biz Allah'ın yeryüzünde savaş, cihat emrinin yer yer kafirlerle olduğu gibi kimi durumlarda da cahidil kuffara vel munafikine, müminlerin arasında gri renklilerin de cihada muhatap olacaklarını tespit edeceğiz. Altıncı konu olarak da fıkhın temel umdelerinden olan azimet ve ruhsat konularını bilmemiz gerekiyor. Azimet nedir? Ruhsat nedir? Bu başlığı açacağız. Çünkü bazı konular azimettir. Bazı konularda ruhsattır. Mesela Allah'ın abdest için ayağınızı yıkayın emri, arculekum'deki emir, Allah-u Teala'nın azimet olan bir emridir. Ayak yıkanır abdest almak için. Sonra mest giydiğinde Müslümanın ayağına, üzerine mesh etmesi ruhsattır. Azimet ve ruhsat konusunu bilmemiz gerekiyor. Neden? Eğer bunun fıkıh konusunu bilmezsek, illa en tattakû minhum tukâh, kafirlere karşı bir takiye yapabilirsiniz. Emrini azimet gibi anlarsın. Yani ayak yıkamak gibi algılarsın ki Şia öyle algılıyor. Halbuki bu ruhsattır. Tıpkı mest giydiğin zaman üzerine mesh edebilirsin diye Allah-u Teala'nın emrettiği gibi. Binaenaleyh bizim bir azimet ve ruhsat fıkhı bilmemiz lazım. Ya da bunları daha abdest öğretilirken Müslüman eğitimi olarak bize öğretmeleri lazımdı ki din öğretenlerin ileriki hayatımızın ileriki dönemlerinde durup dururken bu kadar basit hatalara düşmemiş olalım. Bir yedinci konu olarak da zorda kalmak ne demektir? Neye zorda kalmak diyor şeriatımız? Yani bugün çok yol kat ettik, zorda kaldık, dinlenmek için alkol kullanalım. Ya bir dakika, zor dediğin şey bu mu ya? İki dükkana gittik, ikisinde de helal inek eti yok, domuz eti yiyelim. İki dükkana gitmek zorda kalmak mıdır? Zor kelimesi şeriatta ne manaya geliyor? Çünkü takiyye zora düşen Müslümana verilmiş bir ruhsattır. Yani mesela bir Müslümana devlet baskı yapıyor. Seni bu şehirden filan şehire süreriz diyor. İmzala bunu diyor. Ailece İstanbul'da değil de Kocaeli'nde yaşamakla tehdit edilmek zora düşmek midir? Zora düşmüştük. Buna fıkıh lisanında ikrah deniyor. Ayetten iktibas edilerek. illa men ukriha, zor ve baskı görmüş Müslüman diyor Allah-u Teala. Nedir baskı görmek? Ashab-ı kirama bakıyoruz, Bilal Habeşi'ye işte ikrah, baskı yapılmış, zora tabi tutulmuş, Ammar kuyuya atılmış, kuyuda tutulmuş, boğulurcasına kırbaçlanmış. Yani öbür taraftan da İstanbul'daki yazlığından Kocaeli'ndeki yazlığa sürülme tehdidini Müslüman baskı kabul edip dininden taviz veriyor. Böyle bir şey olabilir mi diye anlayabilmemiz için çok net bir şekilde bizim zorda kalmak, sıkıntıya düşmekten ne anlamamız gerektiğini konuşmamız lazım. Demek ki takiyye konusunu anlamak için pek çok konu geçecek yanında ama 7 temel konunun bilinmesi gerekiyor. Ehl-i sünnet ve şia kavramlarına dönmemiz lazım. Vela ve bera, dost düşman kavramına girmemiz lazım. Dinin temel ilkelerini Allah ve peygamberinden başkası belirleyebilir mi? Yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bir müştehit olarak bundan sonra bunu dinin esaslarından biri yaptım diyebilir mi? Bir farzım mubah seviyesine, mubahı farz seviyesine, azimeti ruhsat, ruhsatı azimet olarak değiştirebilir mi? Bir müştehidin böyle bir hakkı var mı? Veya bütün Müslümanlar toplanıp böyle bir karar alabilirler mi? Böyle bir demokratik ortam Müslümanlara sunulmuş mudur hak olarak? Ve imtihan kavramının nerede, nasıl, ne zaman olacağı konusu bir dördüncü konu olarak, hak ve batıl kavgasının renkleri ve şekilleri üzerinde bir bilgimiz olması lazım. Azimet nedir, ruhsat nedir bilmemiz lazım. Zorda kalmak, sıkışmış olmak, baskı görmek fıkıhta ne manaya geliyor? Bunları bilmemiz lazım. Bunları bildikten sonra takiyyenin 1300 küsür senelik tarihine girebiliriz. Ondan sonra bilebiliriz. Demek ki takiyyeye gelinceye kadar bu 7 temel prensibi ayrıntılarına kadar çözmemiz gerekiyor. Bu arada Endülüs'ünden Abbasilerine kadar pek çok örnek üzerinden de tefekkür yapma imkanı bulacağız inşallah. Belki de Yavuz Sultan Selim'in rahmetullahi aleyh başına gelen sıkıntıyı Osmanlı'nın Avrupa'ya giderken bir türlü kendisini rahat hissedememe, doğuyu güvende hissedememe olayının sadece işte filancaların Osmanlı'nın toprağı üzerinde gözü olması gibi bir tehlike mi olduğunu, yoksa bunun temelinde akidevi anlayıştan kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu mu özellikle göreceğiz. Bir de tarihin derinliklerine girip Şiilerin 1300 senedir kaç kafir devletle savaşa girdiklerinin de cevabını bulmaya çalışacağız. Kaç kere Müslümanlarla iç savaşa girildi? Kaç savaş tarihin derinliklerinde enkaz altında Şiilerin İslam adına yaptığı savaş bulabileceğiz? Bunların temelinde takiyye yatıyor. Bir takiyye kelimesi çıkardık. Bildiğimiz takiyye değil ama. Takiyye. Kur'an-ı Kerim'den alınmış bir kelime. Kendini gizlemek demek. İçindekini söylememek demek. Başka bir kimlik göstermek demek Türkçesi. Bir takiyye kelimesini ele alıyoruz. Bu takiyye kelimesinden gördüğünüz gibi koca bir ümmeti Muhammed'in tarihi ve İç olaylarımızın çok önemli bir bölümünün kilit noktalarından birini bulacağız inşallah. Şimdi bu genel girişten sonra, yani takiyyeyi anlamak için 7 temel konunun boyutunun bilinmesi lazım dedik. Kimini irili ufaklı ele alacağız, kimini de seri bir şekilde geçeceğiz. Birinci olarak arkadaşlar, ehli sünnet ve Şia bölüşmesi ya da isimlendirmesinin tarihi seyrine dönmemiz gerekiyor. Bugün ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam iki ana fırkaya ayrılır. İki ana gruptur. Her grubun kendi içinde farklı grupları var ama birleşmesi düşünülemeyecek çapta kökten kopmuş bir Şia grubu vardır. Bir de Ehli Sünnet grubu vardır. Ehli Sünnet, hızlı bir şekilde zikredecek olursak, Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik, Maturidilik, Eş'arilik, Zahiriye, İbn Hazm'ın mezhebi, Evza'ilik, Sevrilik, bunlar şu anda var olmayan, Evza'ilik ve Sevrilik şu anda var olmayan, Selefilik, şimdiki isimlerden biri olarak, bunlar topluca Ehli Sünnet çatısının altında duran isimlerdir. İşte saydığımız gibi dört mezhep. Akidevi mezheplerden Maturidiyelik, Eş'arilik, fıkıh ve zahiriye mezhebi yine olan zahiriye mezhebi, fıkıhta ve akidede yine aynı manayla anlarsak, selefilik, daha sonra kaybolmuş olan sevrilik, evzailik, bunların hepsi ehli sünnet çatısı altındadırlar. Ehli sünnetin aslı da ashab-ı kiramdır. Bir bu bölüm var Müslümanlarda, bir de Şiilik diye bir ekol var. Şiilik, kelime ayrıntılarına geçeceğiz. Şiilik de 12 imam, İsmailiye 12 imam mezhebi, İmamiye mezhebi diyebiliriz buna. İmamiye diyelim kısaca, isimleri mümkün olduğu kadar uzatmadan kullanayım. İmamiye, İsmailiye ve Zeydiye diye bunların içinde de işte Caferilik gibi vesaire bir sürü kollar daha var. Ama temel olarak Şiilik İmamiye mezhebidir, İsmailiye mezhebidir, Zeydiye mezhebidir. Tıpkı nasıl Ehl-i Sünnet'te şu şu şu isimler var dedik, Şia'da da bu isimler var. Şia esasen taraftar demektir. Kur'an-ı Kerim min şiati İbrahim, İbrahim'in taraftarlarından demek. Şia taraftar demek. Şiilik çok böyle yüzeysel bir isim olarak kullanalım. Yani ilmi tariften uzak durayım, kolay anlaşılsın diye. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın etrafında kümelenmiş grup demek. Ama Ali'nin kendisi ehli sünnettir. Çünkü daha sonra göreceğiz, Ali radıyallahu anh'ın kendisinin içinde bulunmadığı bir anlayışın üzerinden farklı bir mezhep icat edilmiştir. Şiilik muhakkak bilinmesi gerekiyor. Aksi takdirde Şiiliğin formülü çözülmedikçe, tarih boyunca cereyan etmiş onlarca olayı da çözemeyiz. Ve ehli sünnet olmanın önemini de bugün biz çözemeyiz. Yani ehli sünnet olmayı sakallı olmak, filan tarikattan olmak diye anlayanlar, karşılarındaki Şiiliğin ne olduğunu bilmedikleri için cübbe giymeyi, sakallı olmayı, sarık sarmayı ehli sünnet zannetmişlerdir. Ehli sünnet esasen Cebrail aleyhisselamın geldiği mantık demektir. Resmen dikkat edelim, sünnet Resulullah demek sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli sünnet de sünnet, yani Resulullah'ın ehli, ehil adamlar demek. Resulullah'ın adamları olmak demek. Sadece politik olarak düşündüğümüzde, akide konusu olarak düşünmeyelim, politik olarak düşündüğümüzde bile, birisi çıkıyor ben Resulullah'tan yanayım diyor, biz de Şia'yız der mi karşısında? Mantık olarak bir defa, ehli sünnetin karşısında bir isim sahibi olmak çılgınlık. Yani ehli sünnet, sünnete taraftar demek. Sünnetin karşısında bid'at olur, dalalet olur, başka bir sapıklık olur. Ama gel gör ki, Şia olmak, işte daha sonra inşallah takiyenin neyin üzerine oturduğunu görmek için bunlara temas ediyorum. Şia olmak, Müslüman olmak olarak anlaşılıyor. Karşındaki ehli sünneti dalalet fırkası olarak görüyorsun. Bu tarafta kim var sorusunda peygamber var. Ashab-ı kiram var. Bu tarafta kim var? Ali var diyor. Bu anlayış yüzünden aslında bilhassa bu saydığım İmamiye, İsmailiye ve Zeydiye ekollerinde olmayan bir şeydir bu. Öyle olmaması da bizim arzumuz zaten. Yani Ali'yi sizde Muhammed varsa bizde de Ali var düzeyine taşımıştır zamanla. Allah'tan tamamının kabul ettiği bir teori değil. Defolun be siz de başımızın belasısınız diye kovulmuş bir grupturlar bunlar. Yani bu daha sonra Rafizi olarak anılan şiddetle Müslümanların bizden değil böyle bir şey olamaz. Yani İsa Aleyhisselam'ın yerine oturtulmuş bir Ali anlayışı vardır ki İbn-i Teymiye'nin rahmetullahi aleyh El-Minhacü Sünne isimli büyük çalışması bu dalaletin kökten kazındığı bir çalışmadır. Kütüphanelerimizde muhakkak bulunması gereken vasıflı ve kariyer özelliği taşıyan bir kitaptır. Her halükarda Şiilik ve Sünnilik böyle bir ayrışımın adıdır. Bu ayrışım yani sende Muhammed bin Abdullah varsa bize de Ali bin Ebi Talip var diyebilecek, sonunda o noktaya gelebilecek cürete ulaşmış bir anlayışla Resulullah'a bile abduhu ve resuluhu diye iman etmiş. Allah'tan başkasının kulu olmayı kabul etmeyen bir anlayış hiçbir şekilde bir araya gelemez. Bir araya gelmelerini beklemek de mümkün değil. Bu sebeple bu ayrışımın kökleri çok önemli. Meseleyi ancak bu şekilde bir tahlil edebiliriz. Şimdi arkadaşlar 19 başlık altında Şiiliğin nasıl çıktığını ve bugünkü düzeye nasıl geldiğini tespit etmek istiyorum. Özellikle ehli sünnet mefhumuna delalet etmeyeceğim. Çünkü ehli sünnet saydığım isimlerden oluşuyor ve aslı Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Binaenaleyh Ebu Bekir'in peşinden gidildiği sürece ehli sünnet anlaşılmış demektir. Negatifini göstererek pozitifini tanıtmak istiyorum. Negatifi Şia olarak aldığımız zaman Şia'yı 19 maddede nasıl çıktı? Bugüne nasıl geldi? Bu yani sizde o varsa bizde de bu var diye söyleyebilecek ifratı oluşturan kıvılcım diye söylüyorum. Burada tekrar vurguluyorum. Kıyamet günü dirileceğiz ve sözlerimizin hesabını vereceğiz. Dikkatli konuşmak lazım. Yani sizde Muhammed varsa bizde de Ali var sözü. Hatta Cebrail yanlış geldi. Ali'ye gelecekti. Yanlış geldi. Ali ile ilgili ayetler silindi Kur'an'dan şeklinde ve buna benzer habis ifadeler, lehim sözler Şia'nın temel sözleri değildir. Şia'nın içinden bu kabaset sözleri kullanabilecekler çıkmıştır. Ehl-i sünnetin içinden de abuk subuk insanlar çıkmış olabilir. Ama kim bu anlamı kullanabiliyorsa o da merduttur. Onu ayrı bir konu. Şia'nın içinden böyle bir cüret beyan edebilecekler çıkmıştır. Bu çıkış temelde nereye oturuyor? Onu izah etmem gerekiyor şu anda. Şimdi kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birinci yani Şiiliğin neşunema bulması, ümmeti Muhammed'in içinde bu ifrat sözleri söyletecek büyük bir zemin olarak Şiiliğin var olmasını izah ederken birinci paragrafımız diyelim biz buna. Sizler not alıyorsanız notlarınızı yeni bir sayfa başlığı olarak her bir başlığı, yani takiyeyi konuşuyoruz ama takiyeden önce 7 konunun hallolması lazım dedik. 7 konunun birincisi Ehl-i Sünnet ve Şia konusunu konuşmak da 19 madde üzerinden olacak dedik. Bu 19 maddenin birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 yıllık peygamberliği kimsenin tartışmalı bir konusu değildir. Ama 23 yıllık peygamberliğinden sonra Peygamber aleyhisselam Efendimizin bu dünyadan ayrılışından itibaren sorun vardır. Bu sorun Peygamber aleyhisselam Efendimizin bu fani dünyadan ayrılmasından sonra müminler üzerindeki otoritesi kimin üzerine kalmıştır? Kime kalmalıdır? Bir anlayışımız babadan oğula geçer gibi peygamberliğin nübüvvet kısmı hariç otoritesi, ağırlığı Peygamber aleyhisselamın ailesi üzerinden devam etmelidir anlayışı. İkinci anlayış ise Peygamber aleyhisselam Efendimizin ailesi, Kureyş ve Kureyş'in içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte Beni Haşim ve benzeri kabileler ya da soylardan olması, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi, torunları üzerinden devam etmesi, bu ümmeti Muhammed düzeyinde bir konu değildir. Ümmeti Muhammed'in Peygamber aleyhisselam Efendimizin otoritesini ümmetin başına kim geliyorsa o devam ettirmelidir anlayışı var. Şiilik birinci anlayışın uzantısıdır. Ehl-i Sünnet ikinci anlayışın uzantısıdır. Ehl-i Sünnet demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliği bitmiştir. Dini ve Müslümanları temsil etme kimliği ise kıyamete kadar devam edecektir. Bu kıyamete kadar devam edecek kimliğini ümmeti Muhammed'in başında kim varsa, bir hakkın kim geldiyse o temsil etmelidir. Bu Peygamber aleyhisselamın torunu da olur, Peygamber aleyhisselamın akrabalarından biri olmayan birisi de olabilir demiştir. Şia ise bu Peygamber aleyhisselamın Ehl-i Beyti dediğimiz ailesinden birine ancak devredilebilir demiştir. Tıpkı bir saltanat mantığı gibi görülmüştür. Bu Şiiliğin biz buradayız diye ilk hücresel yapısının başlangıç tarzıdır. Şiilik buradan başlamalıdır. Şiilik işte Hazreti Ali şehit edildi, Hüseyin radıyallahu anhüma şehit edildi olayına dayandırılırsa 50 sene geç başlatmış olursun, anlayamazsın. O zaman Şiiliği şehadet üzerine ağlayan dul kadınlar üzerine yüklemiş olursun. Hüseyin matemi tuttuğunu zannedersin. Hayır, Şiilik asıl mesele peygamberin vekaleti kim olacak? Neden Ebu Bekir deyince yüzü kızarıyor her Şiinin? Çünkü tam bizde iken bu fırsatı aldı diye gasp edici, hakkı gasp eden bir gaddar olarak görüyor Ebu Bekir'i. Ömer ismini niye düşman olarak görüyor? Çünkü Ehl-i Beyt, yani Peygamber aleyhisselam Efendimizin ailesi, torunları dururken Ebu Bekir ümmetin başına geçsin deme cüreti gösterdiği için. Sorun oradan başlıyor. Demek ki Şiiliğin Şiilik dosyasının birinci konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zatından önce Peygamber aleyhisselam Efendimizin bu dünyadan ayrılırken kim tarafından temsil edileceğinden başlıyor. Yani biz peygamber hariç her meselede ikinci bir yol tutturmuş bir Şia ve Peygamber aleyhisselamın Ebu Bekir ile devam eden otoritesiyle beraber yaşayan ehli sünnet diye iki grup tespit ediyoruz burada. İkinci paragrafımız, bunun uzantısı olarak halifelik kimin hakkıdır, kimden devam etmelidir de Şia doğal olarak halifelik Ali ile devam etmeliydi. Ebu Bekir, Ömer, Osman yok hükmünde. Ümmeti Muhammed'in Ebu Bekir'i 2 yıl, Ömer'i 10 yıl, 12. Osman İbni Affanlı yılı 12 yıl, 24 yıl. Aylarıyla beraber 25 yıl. Osman İbni Affan'ın şehit olduğu günle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat ettiği gün arasında, yani birkaç günü istisna edersek 25 yıl var tam. Ali radıyallahu anh'ın halife olarak ümmetin başına geçtiği gün 26. yılın başı oluyor yaklaşık olarak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hilafet Ali'den başlasın dediğin zaman, bu ümmetin tarihinden 25 yılı koyacak yer bulamıyorsun bu sefer. 25 yılı yok saysan, olmayan yıllar nasıl geçildi olacak bu sefer? Sayıyorsun, yani ehli sünnet Ebu Bekir'le beraber tarih başlatıyor. Ali'nin hilafet olduğu güne kadar tarih yoktur diye. Böyle bir bilgi yok. Ben avami düzeyde anlaşılacak mantıkla bunu izah ediyorum. Onlar herhalde takvim yanlış basılmış, o zaman yoktu diyecek kadar aptal yok ortada. Ama Ebu Bekir diyorsun, benim için yok o yıllar diyor. Ömer, o yıllar yok benim için diyor. Osman, öyle bir takvim yok diyor. Var yaşandı, zulüm dönemi onlar diyor. İslam'ın zulüm dönemi diyor. Peki İslam'ın zulüm dönemi dediğin dönem, namazından, zekatından, haccından, teravih namazından, cuma namazına, cihadına kadar pek çok uygulamanın sistemleştiği dönem. Hatta ve hatta da çok koyu kırmızı renkli bir başlıkla bunu yazabiliriz. Bu 25 yıl içinde İran Kadisiye ile fethedildiği için de bir fetih hareketi olarak o da yok. Zulüm dönemindeki işgallerden birisi statüsünde çünkü. Arkadaşlar, bunlar yüreğimizi böyle dağlayarak kahredecek bilgiler, ama bir fitnenin köküne inmemiz gerekiyor bizim. Filistin'in fethi de yok çünkü Ömer bin Hattab zamanında fethedildi. Bir sorun yumağı. Ama takiyye gereği olarak da bunları gündeme getirmek yok hiç. Niye benim arkamda namaz kılmıyorsunuz sorunca asıl neden bu. Demek ki bir hilafet tarihi, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vekalet tarihi birden mi başlıyor, -25'ten mi başlıyor? Şiilikle ehli sünnet arasındaki temel ayrılık noktalarından bir tanesi daha. Üçüncü paragrafımız, Beni Sa'd kabilesinin çardağındaki hilafet toplantısı konusudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rafik-ı A'la'ya yükseldiğinde sabah 8-9-10 gibi saatlerde Ebu Bekir radıyallahu anh geldi, Efendimizin o halini gördü. Üzerindeki örtüyü açtı. Dirin de güzeldi, ölün de güzel ya Resulallah dedi. Ömer orada eline kılıcı almış, Muhammed öldü diyenin kafasını uçururum diyor. Tuttu Ömer'i sakinleştirdi. Muhammed'e tapınanlar bilsin Muhammed öldü dedi. Allah hay ve kayyumdur. Allah'a kul olanlar gelsin peşimden dedi. Ve herkes uyandı. Efe'in mitte fehumul halidun ayetini okudu. Yani sen öleceksin, onlar mı kalacaklar? Ayetinde yani Efendimizin ölümüne işaret eden ayetleri Ömer sanki ilk defa duymuş gibi oldu. Sonra Medine-i Münevvere'nin kıblenin tam ters istikametinde, şimdi Mescid-i Nebi'nin yeni yapılan kısmı içerisinde kaldı o. Ben oradayken o halini, bahçe olduğu hali gördüm. Elhamdülillah orada oturup bir cüz Kur'an'da okudum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşını Ali'ye teslim etti Ebu Bekir. Siz burada bekleyin naaşın başında buyurdu. Ve Ebu Bekir, Ömer, Talha gibi birkaç sahabi beraberce Ensar'ın mahallesine gittiler. Ensar'ın mahallesi de Beni Saad kabilesinin çadırına, çardağına diyelim. Bu var ya böyle ağaçlar yaprakların altında çay içmek için, öyle bir çardağın altında toplandılar. Ebu Bekir, Ömer, işte ashab-ı kiramın aşire-i mübeşşereden ileri gelenleri ve Ensar, Ensar'dan olanlar toplandılar. Orada bir münakaşa yapıldı. Bu münakaşa, yani bir konu görüşüldü. Bu konu, Peygamber aleyhisselamın vekaleti, yani din temsilciliği kimde olacak? Halifelik diyelim şimdi. Ensar dediler ki, hesap kitaba gerek yok dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den bize geldi. Ensar'ı sevdiğini söyledi. Din bize emanet. Başı da biz olacağız bu dinin dediler. %100 doğru söylüyorlar. Ebu Bekir dedi, orada bulunuyordu. Ömer kalktı dedi ki, arkadaşlar dedi, doğru söylüyorsunuz ama bir gün önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'i namaza geçirin dedi. Bu dinin özü namazdır. Namazda mihrabımıza kim geçiyorsa siyasette de başımıza o geçer dedi. Ya etmeyin, eylemeyin. Görmüyor musunuz Medine'deyiz biz filan. İş namazdan örnek verilince sustu herkes tabi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemiz Ebu Bekir'i mihraba geçirin, namaz kıldırsın deyince Ayşe annemiz o çok ağlıyor ya Resulullah, şimdi namaz da kıldıramayacak, başkasını geçir deyince Ayşe annemizin bu çıkışı üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yahu kadınların Yusuf'a yaptığı işkenceyi bana da yapıyorsunuz siz deyip kızdı. Kızınca Ebu Bekir'i geçirdiler mihraba. Yani ara itiraza rağmen Ebu Bekir'i mihraba geçirmesi, namazda bu dinin aslı, siyaset namazdan değerli mi sanki? Namaz Ebu Bekir'e emanet edildiyse, siyasetimiz, yönetimimiz de Ebu Bekir'e emanet edilmiştir diye Ömer söyleyince, Ensar sustular. Böyle ben özetleyerek anlatıyorum yani, tam cümleleri nakletmiyorum uzamasın diye. Ensar'ın böyle bir kaos gibi bir ortamı oldu yani, ne diyelim şimdi buna, ne cevap vereceksin diye. Kalktı Ömer, Ebu Bekir'e gel buraya dedi. Tuttu Ebu Bekir'in elinden, sana Resulullah'ın halifesi olarak beyat ediyorum dedi. Şimdi Ömer Ebu Bekir'e beyat edince Ensar'dan Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, o da kalktı dedi ki, en genç 21 yaşındaydı o gün. Dedi ki Resulullah'ın Ebu Bekir ve Ömer'ine itiraz yok dedi. Hepimiz, o da Ensar'dan olduğu halde, çok hoş bir sahne oldu. Allah onlardan razı olsun. Orada 5-10 kişi beyat ettiler. Ebu Bekir mescide geldi. Bütün Müslümanlar toplandılar. Ebu Bekir'e hepsi Müslümanlar beyat ettiler. Bu beyat esnasında iki kişi beyatı geciktirdi. Birincisi Fatıma annemiz Ebu Bekir'e beyat etmedi. Çünkü kadınlardan beyat almıyordu zaten Ebu Bekir. Ama Fatıma annemiz Ebu Bekir'e geldi, dedi ki, babamın mirasını bana vereceksin dedi. Babasının hatırasını istedi. Ebu Bekir de, ben Resulullah'tan duydum sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber öldü mü malı çocuklarına kalmaz, ümmetine kalır dedi. Veremeyeceğim sana dedi. Bu veremeyeceğim sözüne Fatıma annemiz içerlendi ya da diyelim. Ali radıyallahu anh da beyat etmesi gerektiği halde Resulullah'ın kızının gönlü kırılmasın diye beyat etmedi. 6 ay sonra Fatıma annemiz vefat etti. Efendimizin vefatından 6 ay sonra Ali gitti, Ebu Bekir'e beyat etti o zaman. Dolayısıyla Ali'nin de beyatinde bir sıkıntı yok. Ama Şia, Beni Sa'd'ın o çardağını, sonra mescitteki bu yeminleşme, beyat diyorum. Beyat, siyasi lidere bugünkü deyimle oy verme demek. Yani ben senin liderliğini kabul ediyorum demek. Bu pozisyonu ümmeti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki siyasi idarenin başlama ve yürüme tarzı olarak kabul etti. Şia ise bir gasp ve çalma hareketi olarak gördü. Dolayısıyla bu olayda adı geçenlerin tamamını, yani başta aşire-i mübeşşere olmak üzere Ensar'ın tamamını rivayet ettiği hadisler kabul edilmez, Müslümanlığı şüpheli kimseler olarak gördüler. Bu tabi öyle bir ayrım ki, Ebu Bekir'in Müslüman olmadığı bir Müslümanlık, Ömer'in Müslüman kabul edilmediği bir Müslümanlık, Ömer'in hırsızlıkla itham edildiği, Ebu Bekir'in gaspçılıkla itham edildiği, Fatıma annemize zulüm yapıldığı iddiası, ki bu konudaki rivayetlerle vakit geçirmek istemiyorum. Fatıma annemiz babasından sonraki en büyük şefkatlerden birini Ebu Bekir radıyallahu anh'tan gördüğüne dair onlarca rivayet var. Ama peygamberin kızı da olsa Ebu Bekir duyduğu bir hadisin dışında bir hareket yapamayacağı için söz konusu babasından kalan büyük servet, işte yazlıklar, villalar vesaire, bir ibrik, bir cübbe, bir de bir katır. Bütün mirası onu hatıra olarak istedi. Vermedi Ebu Bekir, adı ümmetin malıdır bu dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü ayrışma ve bölüşme noktası bu. Dördüncüsü de Ali'nin beyat etmeyişidir. Ali'nin beyatını, yani Ebu Bekir'in halife olarak ümmetin başında olmayı kabul etmesi manasındaki beyatı Ali geciktirmiştir. Bu gecikme de yaklaşık olarak 6 ay sürmüştür. Daha sonraki 6 ay sonra beyat etti peki. Buna ne diyorsunuz? Cevap yok. Baskı işte, mahalle baskısı. Artık buna Şia takiyye ehli olduğu için isim bulmakta uzmandırlar. İsim ve gerekçede, kılıflandırmada rakipleri yoktur. Ali radıyallahu anh beyat etti. Ebu Bekir'in ve Ömer'in sağlığında, Osman'ın sağlığında devletin bir numaralı adamıydı. Yani Ali gibi bir adam radıyallahu anh, gönlünün olmadığı, beğenmediği insanların sekreteri olacak bir adam mı diye sorunca cevap yok tabi. Çünkü Şia ile bir orta zemin bulup o zeminde bir münakaşa yapmak mümkün değil. Çünkü sana söylediği hiçbir şeyi niye söylediğini anlayamıyorsun. Attığı imzanın üstünde ne yazdığını anlamıyorsun. Bir takiye söz konusu ve bu takiyeyi cihat mantığıyla Allah rızası için yapıyor Müslümana karşı. Bu dördüncü noktamızda Ali radıyallahu anh'ın Ebu Bekir'e beyat etmeyişidir. Böyle bir beyattan kaçınmasını ciddi bir gerekçe olarak gördü. O olay Ebu Bekir'in sağlığında kapandı. Yani Ali, Ebu Bekir diye bir fark kalmadı zaten. Ömer'le Ali'nin arasında hiçbir sorun yaşanmadı. O kadar sorun yaşanmadı ki gencecik kızını Ömer hanım olarak verdi. Aralarında hısımlık bağı kuruldu Ömer'le Ali'nin radıyallahu anhuma. Ama bugünkü Şia'nın, ve tarih boyunca bugüne kadar gelen Şia'nın temelinde bu sorun var. İmamımız Ali takmadı onları. Ali'nin takmadığı birini biz nasıl takarız diye düşünülüyor. Tabi burada arkadaşlar bir beşinci başlığa geçince biraz daha üzerinde duracağız. Yani Şiilikte şöyle bir temel madde var. İslam din olarak Kur'an dinidir. Bizde Musevilik, yani Musa'nın adamlığı, İsevilik, İsa'nın adamlığı gibi Muhammedilik hiç duyulmamıştır bile. Biz Muhammed'in adamları değiliz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kullarıyız. Yahudilik ise Museviliktir. Musacıdırlar. Son asırlarda oryantalistler Muhammedan diye bir kavram üretmeye çalıştırdılar. Yani Muhammed'in adamları diye. Hiçbir Müslümanın kulağına hoş gelmeyecek bir ifade olduğu için yer bulmadı. İslam toplumunda kimse bunu bir yankılı yorum yapmaya, tenkit etmeye bile gerek duyulmadı. Şiilik ise şahıs üzerinden duygusal bir harekettir. Bu yüzden tıpkı cemaatleşmelerde örneğini gördüğümüz gibi şahsın hataları bile bir mübarek iş, ibadet olarak algılanır. Kazara cemaatin başındaki sabah namazı kılmadıysa bir hikmete binaendir, biz de ara sıra kılmamamız lazım olur. Bu dereceye varıncaya kadar. Ali radıyallahu anh'ın ilk beyat etmeyişi, ki herkes adı gibi biliyor ki Fatıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı, hanımıydı. Onun refleks gösterdiği bir şeyde gönlü kırılmasını istemedi. Mesela Fatıma sağken de başka bir kadınla evlenmedi Ali radıyallahu anh. Ama ondan sonra kaç kadınla evlendiği tam tespit edilemedi. Ondan sonra istediği kadar evlendi. Bunu niye belge olarak almıyorsun? Yani Ali Fatıma'ya saygı gösterdiği için, peygamberin kızı diye, ikinci bir kadını kuma olarak ona getirmedi. Aynı mantık Ali'nin gönlünde Ebu Bekir'in yanında olmak bulunduğu halde peygamberin kızını, çünkü herkes Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Fatıma'nın çok yakın bir zamanda öleceğini biliyordu. Yani tarih bilmiyorlardı ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona vefatından çok az bir zaman önce benim ailemden bana ilk gelen sen olacaksın dedi. Fatıma annemiz de buna çok sevinmişti. Bunu biliyordu herkes. Dolayısıyla tıpkı yani bir hastanın gönlünü kırmamak gibi, adeta da böyle bir şey yok ortada, Fatıma annemizin gönlünün kırılacağı işlerden Ali radıyallahu anh uzak durdu. Beyat etme işin nedeni de bu. Ama hala daha 6 ay sonra ise Fatıma annemiz toprağa gömüldükten sonra da geldi, Ebu Bekir'in sekreteri gibi çalıştı. Ömer'in sekreteri gibi çalıştı. Osman'ın yanında oldu. Osman radıyallahu anh daha sonra göreceğiz, şehit edileceği zaman yani Hasan ve Hüseyin'i koruma olarak yanında bıraktı günlerce. Ki Osman'ın yanında koruma olmak demek, her an kafan koparılacak, bir ok isabet edip öldürüleceksin demek. Bunu bildiği halde kendi çocuklarını Osman'ın yanında koruma olarak bıraktı. Ama gel gör ki Şia duygusallık üzerine bir kişiyi izleme mantığı olduğu için onlar bir kere takılıp kaldılar. Ali beyat etmemişti dediler. Ali de aşılamaz bir isim, tek isim, duygusal bir lider olduğu için radıyallahu anh bu hususta örnek alındı, itikat haline getirildi. Yani onlar Ebu Bekir hakkında ileri geri konuşurken maazallah Ali beyat etmemişti. Ali'den de mi iyi bileceksin İslam'ı gibi bir mantık sergilediler. Burada kalalım. 5. ilkeden devam edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.